bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Yeni bulunmuş hikayelerin Anton Çehov'u Yapı Kredi Yayınları. 1. baskı Temmuz 1999 İstanbul. Okuyan Elif Aksoy. 40 Çehov Hikayesi. Anton Çehov'un gençlik döneminde yazdığı 38 hikayeyi bir araya getiren yeni bulunmuş hikayelerin edebiyat ortamımızda ilgiyle karşılanacağını umuyoruz. Çehov'u zamanında üne kavuşturan bu hikayelerde bir büyük yazarın gelişim çizgisini izliyoruz. Seçkide yer alan bazı hikayeler, evet bu Çehov dedirtecek nitelikte, bazıları ise ileride Çehov olacak muzip bir genç yazarı tanıtıyor. Bu kitaptaki 38 hikayeye bir hikayeyi de bu derlemeyi oluşturan Amerikalı yazar ve çevirmen Peter Konstantin ekliyor. 1880'lerde Rusya'nın çeşitli dergilerinde yayımlanan bu hikaye ve kısa anlatıların büyük bir bölümünü New York Halk Kütüphanesi'nde dergi karıştırırken rastlantıyla bulmuş. Bir düşünün o heyecanı. Rusya başka bir Rusya. Çehov henüz Çehov değil. Başka bir çağ, başka bir zaman. 40. hikaye ise bizim hikayemiz. Derlemede yer alan hikayelerin çoğunun Rusça özgün metinlerine ulaşmanın güçlüklerini göz önünde bulundurarak onları size hemen iletebilmek için İngilizcelerinden yola çıktık. Kitapta Çehov aşığı 38 yazar ve çevirmenin başka bir dilin köprüsünden Çehov'a varmaları çabalarını göreceksiniz. Çehov'u okumuş, sevmiş olmanın etkisi belki özgün dilinden olmasa da her birinde dilsel olarak da bir Çehov tadı bulabileceğinizi sanıyoruz. Bir noktayı unutmayalım yalnız. Peter Konstantin'in seçtiği bazı hikayeler, Amerikalılar, İngilizler için yeni keşif ama Türk okurları için değil. Çehov'un toplu yapıtlarını istikrarlı ve titiz bir çaba içinde yayımlayan Cem Yayın Evi'nin kitapları arasında bu kitapta yer alan hikayelerin 5'i Mehmet Özgül'ün Rusça'dan çevirisiyle yer almakta. Çehov'un yeni bulunmuş hikayelerini hızla yayına hazırlayabilmemiz için el veren çevirmenlerimize, kitabı büyük bir heyecanla yayın evine sunan Selçuk Altun'a, yayın haklarını kurumumuza devretme inceliğini gösteren AD Yayıncılığa teşekkür ederiz. Yapı Kredi Yayınları. Anton Çehov 1860'ta Rusya'da doğdu. 1904'te Almanya'da öldü. Rus tiyatro yazınının ve modern kısa öykünün büyük ustalarından biri sayılan ünlü yazar, 1880'li yıllarda Moskova Üniversitesi'nde tıp eğitimi görürken, dönemin mizah dergilerinde ve gazetelerinde öykü ve kısa anlatılarını yayımlamaya başladı. Tiyatroda ilk başarısını Ivanov'la elde eden Çehov, 1890'ların başından itibaren girdiği olgunluk dönemi sürecinde Martı, Vanya'dayı, Vişne Bahçesi gibi önemli tiyatro yapıtlarına imza attı. Edebiyat alanında kısa öykü türünün gelişimine katkıda bulunan yapıtlarını çeşitli ciltlerde topladı. Türkçe'de Çehov'un oyun ve öykülerini içeren çok sayıda derleme yayımlanmıştır. Ön söz. Yazabildiğiniz kadar çok yazın. Parmaklarınız kırılana dek yazın, yazın, yazın. Anton Çehov 1886 yılında Maria Kiselyova'ya yazdığı mektupta böyle öğütlüyordu. Kendisi hep böyle yaşamış, böyle çalışmıştı. O sıralar 26 yaşındaydı ama zamanın popüler dergilerinde 400'ü aşkın kısa hikayesi ve anlatısı yayımlanmış, hikayelerini bir araya getiren iki kitabı piyasaya çıkmıştı. Bir üçüncüsü de yoldaydı. İlk oyunlarını yazmıştı. Babasızlık, Elmas Elması Keser, Tırpan Taşa Çarptı, Horoz Neden Öttü, Sinek Kaydı Tıraşlı Tabancalı Memur, Soylu, hiçbiri bize ulaşmadı. Ayrıca Platonov ve Yollarda, tiyatroda ilk başarısı sayılan Ivanova'da başlamak üzereydi. Bu dönem süresince Çehov bir yandan da 1884 yılında mezun olacağı Moskova Üniversitesi'nde tıp eğitimi görüyordu. Çehov ailesinin kapısında artık Doktor A.P. Çehov yazacaktı. yeni bulunan hikayelerdeki kısa anlatılar ve hikayeler, Çehov'un yaşamının işte bu en üretken dönemine rastlıyor. Edebiyat dünyasında Çehov'un yıldızı bu hikayeler sayesinde parladı. 1888 yılında Puşkin ödülünü almasına giden yolda bu hikayeler temel oluşturdu. Bu seçkide yer alan hikayelerden yalnızca ikisi daha önce İngilizce olarak yayımlanmış. Konuşmak ya da Susmak, bir hikaye, 1954 yılında Nation'da, İyi Alman, 1962 yılında Quarterly Review of Literature dergisinde. Çehov'un gençlik yılları büyük zorluklar içinde geçti. 19. yüzyılın büyük Rus yazarlarının hepsi, Tolstoy, Puşkin, Gogol, Turgenev ve Dostoyevski, soylu ailelerden geliyordu. Çehov ise bir köylünün oğluydu. Babası bir zamanlar Rusya'nın güneyindeki Taganrog'da izbe bir manav dükkanı işletiyordu. Çehov 16 yaşındayken babası iflas etmiş, kasabayı alelacele terk etmişti. İki büyük oğlu da dahil olmak üzere genç Anton dışında bütün aileyi yanına almıştı. Anton, Taganrog'da yalnız ve parasız kendi başının çaresine bakmak zorunda kalmıştı. Çehov'un yıllar sonra yayıncı arkadaşı Suvorin'e yazdığı gibi, soylu yazarın doğal olarak sahip olduklarına, daha alt sınıflara mensup bir entelektüel ancak bedelini gençliğiyle ödeyerek sahip olabiliyor. Bir köylünün oğlu olarak doğan, bakkalda çıraklık eden, kilise korosunda şarkı söyleyen, okula sonra da üniversiteye giden bir delikanlının nasıl mevkiye, rütbeye boyun eğmek, papazların ellerini öpmek, başkalarının düşüncelerine tapınmak, yediği her lokma ekmeğe şükran duymak için büyütüldüğünü, sık sık dayak yediğini, yalın ayak ders vermeye gittiğini, kavgaya tutuştuğunu, hayvanlara eziyet ettiğini, zengin akrabaların evinde yemek yemeyi sevdiğini, hem Tanrı'nın hem de kullarının önünde sırf kendisinin değersiz olduğunu düşündüğü için boşu boşuna iki yüzlü davrandığını anlatan bir hikaye yaz. Bu delikanlının içindeki o köylüyü nasıl söküp attığını, güneşli bir sabah damarlarında artık bir kölenin değil, gerçek bir erkeğin kanının dolaştığını hissederek uyandığını anlatan bir hikaye yaz. Çehov 3 yıl sonra 19 yaşındayken üniversitede okumak üzere bir burs alarak Moskova'ya ailesinin yanına gittiğinde aile Moskova'nın fuhuş semtlerinden biri olan Grachyovka'da bir bodrum katında sefalet içinde yaşamaktaydı. Anton ömrünün sonuna kadar sürecek bir sorumluluğu üstlendi hemen. O tarihten sonra ailenin reisi temel direği oldu. Ailesi için o Papa Antoşa'ydı. Çehov başarılı olmayı aklına öylesine koymuştu ki, içinde bulunduğu durumun katı gerçekliğine karşın kuzenine yazdığı bir mektupta, "Servet sahibi olacağım, 2 kere 2 nasıl 4 ederse o kadar eminim bundan," diyordu. Çehov, servetini Moskova'nın ve St. Petersburg'un popüler dergilerine hikayeler ve kısa anlatılar yazarak oluşturmaya başladı. Erkek kardeşi Mikhail'e göre Taganrog'dan burs parası geldiği anda bulabildiği bütün dergileri satın almış, neler yayımladıklarını görmek için güzelce inceledikten sonra işe koyulmuştu. Trende, Sara Bernard'ın kente gelişi ve duruşma gibi keskin bir mizah yüklü yenilikçi hikayeleri 1881 yılında Moskova'da yayımlanan mizah dergisi Zritel'de çıktı. İtiraf ya da Olya Jenya Zoya, bir mektup. Budilnik'te, köy doktorları da Seti Teni'de yayımlandı. Çehov'un hikayeleri, belli bir girişi gelişmesi sonucu olan, önemli konulara değinen hikayelere alışmış o dönemin okurları için sürpriz oluşturdu. Bir hikaye yazarın ideallerini anlatmaz mıydı? Çehov'un hikayeleri bu normdan uzaklaşıyordu. Trende, üslupsuz ve izlenimcidir. Hikayenin kahramanı geceleyin bir trende yolculuk etmektedir, tren bozulur. Aslında pek bir şey olmaz, yalnızca birkaç ilginç tiple karşılaşır. Bir yan kesici, kaybolmuş bir köylü, yanında oturan kıza sarkıntılık etmek için kloroform taşımadığını hayıflanan bir adam. Baskıcı bir atmosfer hakimdir. Karanlık, keder, ölüm üzerine düşünceler, çocukluk anıları, aman tanrım. Ama Çehov, hikayeye karmaşık yapısını kazandıran parlak mizahi yaklaşımı ve güldürü öğeleriyle karanlığı aydınlatır. Sara Bernard'ın kente gelişinde ise tavrı daha da yenilikçi ve cesurdur. Hikaye, birbiriyle ilintisiz bir dizi telgraf üzerine kuruludur. Bu dönemde Çehov yazdıklarını Antoşa, Antoşa Ç, Erkek Kardeşimin Kardeşi, İyi Huylu Adam ve Çekonte diye imzalıyordu. Sonuncusu, okulundaki en eski din öğretmeni, Peder Pokrovski'nin ona taktığı bir isimdi. Moskova'nın sokaklarında, pazar yerlerinde, meyhanelerinde, genel evlerinde gezerek kentin renklerini, seslerini içine çeken Çehov, çağdaşlarının anlattıklarına bakılırsa bunları akıcı, canlı sözcüklere döküyordu. Çehov'un arkadaşı, yazar Vladimir Korolenko, anılarında bir anekdot anlatıyor. Çehov'a hikayeleri nasıl yazdığı sorulduğunda, gülerek elinin altındaki bir nesneyi alır, söz gelimi bir kül tablası ve kendisinden kül tablası başlıklı bir hikaye istenirse, ertesi sabah hazır olacağını söylermiş. Çok geçmeden Çehov öylesine hızlı yazmaya başlamıştı ki, ailesi ve dostlarından aldığı fikirlere 10 kopek, baştan sona bir hikaye anlatanlara da 20 kopek veriyordu. 1880'lerde ayın sonunu getirmek Çehov için yine de başlı başına bir sorundu. Bu dönemde arkadaşlarına yazdığı mektuplarda sürekli parasızlıktan şikayet ediyordu. 1888 yılında Suvorin'e yazdığı bir mektupta, "Paranın şaşılacak denli büyük rol oynadığı bir ortamda doğduğum, büyüdüğüm, eğitim gördüğüm ve yazmaya başladığım için çok şey yitirdim," diyordu. Çehov, yapıtlarının yayımlanmasından para kazanmaya başlayınca ailesini daha iyi bir semte taşımayı başardı. Öğrencilik yılları boyunca neredeyse 12 kez taşındılar belki de. Ancak ailesi, kardeşleri, komşuları ve sürekli ziyarete gelen akrabalarıyla bir arada yaşamak durumunda kaldığı için Çehov'un kendi yaşam ve çalışma koşullarında herhangi bir düzelme olmuyordu. "Önümde edebiyat dışı çalışmalarım vicdanımı dövüyor acımasızca. Yan odada ziyarete gelmiş bir akrabanın ufaklığı ağlıyor. Öteki odada babam anneme yüksek sesle kitap okuyor. Birisi fonografı kurmuş, La Belle Helen çalıyor. Kent dışına, kırlara kaçıp gitmek istiyorum ama saat sabahın biri. Bir edebiyat adamı için daha rezil koşullar düşünebiliyor musunuz?" Çehov, yayıncı arkadaşı Nicholas Lakin'e 1883 yılının Ağustos ayında yazdığı bir mektupta böyle diyordu. Lakin, St. Petersburg'da yayımlanan popüler mizah dergisi Oskolki'nin sahibi ve editörüydü. Dergisinde 2 yıl içinde Çehov'un 162 yapıtını yayımladı. Ne zamandır sıra dışı bir espri anlayışı, yenilikçi bir üslubu olan, en önemlisi de az ama öz söz ustası bir yazar arıyordu Lakin. Çehov ideal bir adaydı. Oskolki'nin katı bir kuralı vardı. Yazılar 100 satırı geçmeyecekti. Bu kısıtlama Çehov'un düşüncelerini anlatabilmek için yeterince kısa ve öz, yaratıcı bir üslup geliştirmesini zorunlu kılıyordu. Çehov bu dönemde hikayelerinin özünü damıtarak aktarmak zorunda kaldığından acı acı yakınıyor ama aksatmadan yazmayı sürdürüyor ve Lakin'e zamanın en özgün yazılarından örnekler gönderiyordu. Oskolki, anekdotlardan gülünç bilmecelere, çizgi hikayelerden kısa anlatılara ve hikayelere dek her şeyi yayımlamaktaydı. Çehov bu biçimleri alıp geliştirerek yeni edebi türler yarattı. Oskolki'nin yayımladığı ilk hikayelerden biri olan Başarısız Bir Ziyarette küçük bir şaka bugünün kısa hikaye biçimine dönüşür. Hikaye şöyle başlar. Şık bir bey kısa bir nezaket ziyareti için daha önce hiç gelmediği bir eve uğrar. Şık giyimli genç adamın kaba sözleri, pamuklu elbisesi ve küçük beyaz önlüğüyle genç kızın duygulu, kibar konuşma biçimine çarparak akıcı bir diyaloğa dönüşür. Bu hoş kısa anlatıların sonunda yer alan tek cümle, yazıyı yeniden gülünç bir anekdota dönüştürür. Oskolki'de yayımlanmış ilk dönem hikayelerinden bir başkası olan Haç'ta ise 1881 yılının Mart ayında Çar Alexander II'nin suikastinden sonra iyice sıkılaşan baskıcı devlet sansürcülüğüne cesurca dil uzatır Çehov. Haç'ta bir şair bir çalışma odasına girer. Diye sorar ev sahibesi. Tatlı minik şiirinize ne oldu? Bir şairin yazdığı bir şiir için Haç'la ödüllendirilmesine şaşırarak başına üşüşmüştür konuklar. Öfkeyle hepsi görsün diye şiirinin yazılı olduğu kağıdı havada sallayınca şaşkın konuklar bu haçın o haçlardan olmadığını görürler. Devlet sansürünün kırmızı mürekkepli haçıdır bu. Şiir uygun görülmemiştir. Çağdaşlarının çoğu gibi Çehov da sansürden kaçmak için büyük çaba sarf etti. Neyin sansüre takılacağı, neyin geçeceği pek belli olmuyordu. Sonbaharda hikayesi söz gelimi sansürden geçip 1882 yılında Budilnik'te yayımlandı. Ancak 3 yıl sonra Çehov bu hikayeden yola çıkarak Yollarda başlıklı tek perdelik bir tiyatro uyarlaması yaptığında tiyatro sansürcüsü ismiyle müsemma Kaiser von Nilkheim yapıtı müstehcen ve yasalara aykırı buldu. Söz konusu oyun Çehov yaşarken sahnelenemedi. Konuşmak ya da Susmak başlıklı kısa hikayede okuru pekala gizli ajan olabilecek yabancıların yanında fazla özgürce konuşmaya karşı uyardığı için sansüre takıldı. Entrikalar, Çehov'un modernizmi önceleyen hikayesidir. Çehov bu hikayesinde mesleğinin sona ermesi anlamına gelebilecek rezaletlerden sonra Hekimler Birliği'nde meslektaşlarıyla yüzleşerek konuşma yapmaya hazırlanan egzantrik bir doktorun psikolojik portresini çizer. Doktorun kaderini belirleyecek olan toplantıya gitmeden önce zihninde fır dönen düşünceleri ustaca çözümler Çehov. Çehov'un ölümünün üzerinden neredeyse 100 yıl geçmiş olmasına karşın hikayelerin hala İngilizceye çevrilmemiş olması şaşırtıcı. Çehov uzmanı Julie de Cherbini'nin Harper's Magazine'e Şubat 1998 gönderdiği bir mektupta altını çizdiği gibi Çehov'un ilk dönem yapıtlarının bir bölümünün İngilizceye çevrilmemiş olmasının çeşitli nedenleri olabilir. Bu hikayeler olgunlaşmamış bir yazarın ürünleri olarak görüldü uzun yıllar. Söz oyunlarıyla ve deyimlerle dolu oldukları için de aynı mizah duygusuyla başka bir dile aktarılmaları çok zordur. Çehov'un 1904 yılında ölümünden bu yana öteki düz yazı yapıtlarının birçoğu İngilizceye çevrildi. Bloomsbury yılları süresince Çehov'un uluslararası bir edebiyat figürü olarak tanınmasına katkıda bulunan Constance Garnett, 201 hikaye çevirisini içeren 17 cilt yayımladı. Garnett'ın çok geniş bir yelpaze içinden bir seçim yapması gerekmişti. Yaptığı seçim büyük ölçüde tartışmasız kabul edilmiştir. Daha sonra gelen Çehov çevirmenleri de Garnett'ın seçiminden pek uzaklaşmadılar. Bununla birlikte zaman zaman yeni çevrilmemiş birkaç hikaye eklediler. Çehov yaşamı boyunca yazdığı mektuplarda hikayelerini ciddiye almamış, onları ıvır zıvır hatta bilinçsizce yazılmış edebi dışkılar olarak değerlendirmişti. Espriyle yer içer gibi doğaçlama yazdığını söylüyordu. Tıp mesleğinde yükselmek için parayı yeterince sevmiyorum. Edebiyat içinde yeterince tutkum yani yeteneğim yok. Çehov'un kendi yazdıklarıyla böylesi içtenlikle dalga geçmiş olmasının onu tanıyanları ve zaman içinde biyografisini yazanları yanılttığı söylenebilir. Oysa kapalı kapılar ardında çok çalışkan ve titiz bir yazar olduğu bilinmektedir. Söz gelimi arkadaşı Nikolay Yosov, Çehov'u bir gün Tolstoy'un bir hikayesini temize geçirirken bulduğunda çok şaşırmış. Çehov bunun bir alıştırma olduğunu ve bunu sık sık yinelediğini söylemiş. Hikayeyi yeniden yazıyor, kimi yerlerini düzeltiyormuş. Yosov öfkeye kapılmış. Kendisi gibi yazar olan ağabeyi Alexander'a yazdığı mektupta da Çehov şöyle der. Her şeyden önemlisi dikkatini dağıtma, çevreni sürekli gözlemle. Ofla pufla, her şeyi 5 kere yeniden yaz, kısalt, oyna vesaire. Bütün Petersburg'un Çehov kardeşlerin yazdıklarını adım adım izlediğini unutma. Çehov'un yazıyı çabucak para kazanmanın kolay bir yolu olarak gördüğü, yazarlığının ilk yıllarını adi basın için fasafiso bir yazar olarak geçirdiği ve ancak orta yaşına vardığında mucizevi bir biçimde edebiyatı bulduğu yolunda yaygın bir kanı vardı. İlk yapıtlarına daha yakından bakmak bu görüşü çürütür. Çehov'un toplum içinde kendi yapıtlarına karşı tavrının sonraki kuşakları etkilediğine ve yanlış değerlendirmelere yol açtığına işaret eden ilk yazar, 1954 yılında Çehov'un ölümünün 50. yılı için Zin und Form dergisinde bir makale yayımlayan Thomas Mann'dı. Şöyle yazıyordu Mann. Çehov'un Avrupa'nın yanı sıra Rusya'da da büyük ölçüde hak ettiği değeri görmemiş olmasının nedeni, kendisine karşı son derece aklı başında, eleştirel ve şüpheci yaklaşımı ve başarılarıyla yetinmemiş olmasıdır. Kısacası alçak gönüllülüğüdür. Alçak gönüllülük hoş bir özelliktir ama bu dünyada alçak gönüllüler saygı görmezler, takdir edilmezler. Ne de olsa kendimize ilişkin görüşümüz, başkalarının bize ilişkin düşüncelerini etkiler. O düşünceleri lekeleyebilir, çarpıtabilir. Bir kısa hikaye yazarı olarak Çehov, sanatsal açıdan değerli bir şey üretmediğine ve yeteneklerinin yetersizliğine öylesine inanmıştı ki, kendisine biraz olsun inanç duyması yavaş yavaş ve güçlükle gerçekleşti. Başkaları bize inandığında biz de ister istemez kendimize inanırız. Yaşamının sonuna doğru o büyük edebi senyörden eser yoktu. Hatta bilge ve peygamberden bile eser kalmamıştı. Verzuh Uber Chekhov'dan, Thomas Mann, 15 Temmuz 1954. Bu makale ilk olarak Alman Edebiyat Dergisi Sinn und Form'da yayınlanmış, sonradan Thomas Mann'ın toplu yapıtları içinde yer almıştır. Alfred Knopf Incorporation'ın izniyle. Daha önceki edebiyat araştırmacılarının Chekhov'un ilk dönem yapıtlarını küçük görmesinde bir başka önemli etken de Chekhov'un 10 ciltlik toplu yapıtları için kendi seçtiği hikayelerdi. 1899-1902. Bu, Chekhov'un bu seçkide yer vermediği ürünlerin kendisinin değer vermediği ürünler olduğu yolunda bir düşünce doğmasına neden oldu. Son dönemlere dek genel eğilimde Chekhov'un kendi yaptığı bu seçkiye inanmak olmuştur. Minimalist telgraflarla anlatılan hikayeler mi? Beni kovalayan 30 köpeğin 7 tanesi beyaz, 8 tanesi boz diye başlayan absürt anlatılar mı? Vişne bahçesinin ya da süs köpekli kadının çok katmanlı üslubuyla 20. yüzyılda birçok yazar için model oluşturmuş o üslupla karşılaştırılabilir miydi bu çılgın hikayecikler? Bugünün edebiyat araştırmacıları, Chekhov'un ilk dönem yapıtlarının kapsamını değerlendirirken daha geniş bir açıdan bakıyorlar. Çılgın bir matematikçinin sorduğu sorular gibi yakın döneme kadar kaba skeç ve ipe sapa gelmez boş boğazlık olarak değerlendirilen kısa anlatılar artık önemli deneysel çalışmalar olarak görülüyor. Thomas Venclova sözgelimi, Chekhov'un ilk dönem yazılarını 1920'lerin Rus absürt edebiyat yazarlarının ve Eugen Ionesco'nun öncüsü olarak değerlendiriyor. Benim bu kitap üzerine çalışmam 2 yıl önce New York Halk Kütüphanesi'nin Slav ve Baltık Dilleri bölümünde başladı. 1880 yılından kalma ağır bir cilt içinde yer alan Budilnik dergilerini karıştırıyordum. Derginin son derece yenilikçi, neredeyse Edward döneminin sonunu anımsatan bir havası vardı. İngiliz dergisi Punch'ın ilk sayılarını akla getiriyordu. Desenlerin renkli olması şaşırttı beni. 1880'lerin ortasına gelindiğinde de baş sayfalardaki yazıların harfleri yaldızlı olmuştu. 1800'lerin sonunda bir matbaacının bunu nasıl başardığını düşünüyordum ki, A. Chekhov imzalı bir hikaye ilişti gözüme. Alexander Chekhov, Anton'un ağabeyi. Sonraki birkaç sayıda birkaç tane daha A. Chekhov imzasına rastladım. Birkaç tane de Arteopod, Alexander'ın sık sık kullandığı bir takma ad. Sonra Antosha Chekhonte, yani Anton Chekhov tarafından yazılmış ilk hikayeleri gördüm. New York Halk Kütüphanesi'nin Chekhov'un ilk hikayelerini yayımladığı tüm Moskova ve St. Petersburg dergilerini bulundurması sürpriz oldu. Budilnik, Strekoza, Oskolki. Chekhov'un ilk hikayelerini bu çerçeve içinde okumaya başladığımda sayfalardan bambaşka bir Chekhov çıkageldi gözlerimin önüne. Aklıma ilk gelen o monoklu takmış, bastonlu, sakin, yaşlı başlı edebiyatçı, Chekhov kitaplarının çoğunun kapağında o fotoğraf kullanılır, yok oldu. Ve daha genç, daha canlı, daha atılgan bir yazar aldı onun yerini. Çok geçmeden New York Halk Kütüphanesi'nin 100 yıl sonu ve daha erken dönem Rus edebiyatıyla ilgili çok zengin bir malzemeye sahip olduğunu öğrendim. Koleksiyondaki bazı nadide kitapları Rus Devlet Kütüphanesi'nde bile bulmak mümkün değil. Kütüphanede 400 bin kitap, el yazması ve dergi var ki bunların arasında Romanov Hanedanı'nın 20 alt üyesinin kütüphanelerinden derlenmiş ciltler de bulunuyor. 14. yüzyıldan kalma bazı metinler de var. Chekhov uzmanı ve çevirmeni olan, ayrıca bir dönem kütüphanenin Slav ve Baltık Dilleri bölümünü yöneten Avram Yarmolinski, 1920 ve 30'larda Rusya'ya gitmiş ve Romanovların yanı sıra çeşitli soylu ailelerin kütüphanelerini satın almıştı. Elinizdeki kitabı Rusya'nın imparatorluk dönemine ait hazinelerin arasında hazırlamak benim için ilginç bir deneyim oldu. Yeni bulunmuş hikayeler, Chekhov'un daha geniş bir kitleye ulaşmayı hak eden hikayelerinden oluşturulmuş yeni bir derleme. Bu derleme için yazarın 1880-1887 yılları arasındaki çalışmalarını örnekleyen hikayeleri seçtim. Chekhov'un o dönemdeki çalışmaları Rusya dışında pek bilinmiyor. Oysa bunlar olmadan okurun bir yazar olarak Chekhov hakkında bütünlüklü bir düşünceye sahip olabileceğini sanmıyorum. Çehov'un gelişim çizgisini gösterebilmek için hikayeleri kronolojik bir sıralama içinde düzenledim. İkinci bölüm şundan bundan, Çehov'un dergi sütunlarında şundan bundan, bir şey ya da düşünceler ve aforizmalar başlıkları altında yayımladığı kısa gülünç anlatılardan oluşuyor. Yeni bulunmuş hikayelerde coşku ve enerjinin yanı sıra dahi bir genç yazarın tekniğini görebilirsiniz. Bunlar Çehov'u yaşadığı dönemde üne kavuşturan hikayeler. Peter Konstantin, çeviren A.A. Teşekkür. 19. yüzyıl Rus edebiyatı ve dönemin dil kullanımı üzerine bilgisinden son derece faydalandığım Anetta Greenlee'ye, Çehov'un ilk dönem yapıtları için engin bilgisini benden esirgemeyerek yol gösteren Çehov uzmanı Julie de Sherbinine, hikayelerin yayına hazırlık aşamasında yardımcı olan Harper's Magazine şef editörü Barbara Jones'a, New Yorker dergisinde yayımlanan Ölümlülük üzerine başlıklı hikayenin yayına hazırlığında yardımcı olan Linda Asher'a, ulaşması son derece zor belgeleri bulmamda yardımcı olan New York Halk Kütüphanesi'nin şefi Edward Kasinek'e ve kütüphaneci Tatiana Gizdaviç'e teşekkür etmek isterim. Beni yüreklendirdiği için Jessica Wainwright'a, yardımları ve desteği için editörüm Dan Simon'a da teşekkürü borç bilirim. Bu projeye başlamam için bana esin veren ve bu süreçte önerilerini esirgemeyen Burton Pike'a da özel teşekkürlerimle. Peter Konstantin.